Aurora'nın İncileri, Nermin Bezmen, sayfa 123. Benimki gibi bal rengi saçları vardı. Birbirine yakın duran ela gözlerinin ortasından sert bir çizgiyle inen burun kemiği, erkek için küçük sayılabilecek ama etli dudaklarının üstündeki gamze ile birleşiyor, ilginç, çözülmeyi bekleyen bir ifade yaratıyordu. Sanki Tanrı yaratmamış da, bir heykeltıraşın hayalinde serpilip çekicinde şekil bulmuş gibiydi. Nesim'in sıcak, çarpıcı yakışıklılığına hiç benzemeyen ama bakanın gözünü üzerinde hapseden bir güzelliği vardı. Onun yüzündeki bilmeceli ifade, daha karşılaştığım an çok kişinin hissedeceğinin aksine bana huzur vermişti. Aynen hayatımdaki tüm karmaşadan huzur duyduğum gibi. Ve o günden beri Ezra hayatıma huzurdan başka bir şey getirmemişti. Olduğum yerde hafifçe dönüp bakındım. Barda bir arkadaşına içki hazırlıyordu. Rafine bir kültürle olgunlaşmış bir çocuk ruhunun aynasıydı gülümsemesi. O anlık bakışımdan bir elektrik almış olmalıydı. İlgisi misafirinden bana doğru yöneldi. Elindeki kadehi kaldırarak gülümsemeye devam etti. Tatlım, bana bunun abi bakışı olduğunu söyleme sakın. Ezra'nın annesinin sesiyle silkindim. Zarif uzun parmaklarıyla nazikçe yanağımı okşadı. Tatlım, sanırım bir anne için gereğinden fazla konuştum. İnan, yüreğini açtığın zaman seni bekleyen başka sevgiler de olduğunu göreceksin. Buna verecek cevabım yoktu. Kaldı ki kendimi aşka açılan sevgilere bağlamak da istemiyordum. Şu an sahip olduğum kadarıyla huzurlu ve emniyetteydim. Onu kırmadan hissiyatımı söylemek için kelimeler arıyordum ki, Shana yanımıza yaklaştı ve beni kurtardı. Ne var ki Jean Einstein'ın söyledikleri bir kez aklımı karıştırmıştı. O andan itibaren bütün gece Ezra'nın bakışlarında o güne kadar olduğundan farklı bir ifade görmeye, bir müddet sonra da gözlerimi ondan kaçırmaya başladım. Aylardır beraberliğinde kendimi son derece rahat hissettiğim, yanında rahatça ağlayıp dertleştiğim arkadaşım, birden beni farklı bir ilişkinin başlayabileceğine dair verdiği işaretle korkutmuştu. Belki de annesinin söyledikleri beni böyle farklı düşünmeye itmişti. Sonra da aslında bütün bunlar Jean Einstein'ın anne işgüzarlığından başka bir şey değil diye düşündüğünden hemen etkisinden uzak kaldım. Sonuçta o geceyi çok uzatmak istemedim ve gece yarısından az sonra müsaade isteyip daireme çıktım. Celeste ve nişanlısı kaldılar. Ezra benimle asansöre kadar geldiğinde en tabii gülümsememle ona yanağından öpüp teşekkür ettim. Hülyalı bir bakışla alnıma düşen bir perçemi kaldırdı ve "Umarım annem canını sıkmadı bu akşam prenses" dedi. "Ne münasebet, annenin sohbetinden her zaman çok zevk alırım bilirsin." Dudaklarının üzerindeki gamzeyi daha çok ortaya çıkaran bir gülüş attı. "Sevindim" dedi. Sonra yanağımla dudağım arasındaki noktaya çabucak bir öpüş kondurdu. Asansörün ferforje kapılarını kapayıp yukarı doğru uzaklaşmamı beklerken karşılıklı el salladık. Eve girip kapıyı kapadığımda birden antrenin loş ışığında kollarını açmış bana bakan lalik kadın heykeli, Ezra'nın benim tarifimi tekrarlayan sözcüklerini aklıma getirdi. Kristalde dondurulup uykuya saklanmış bir aşk gibi. Sanki dokunulsa, okşansa canlanıp çıkacak. Benim söylediklerimi bana hatırlatırken heykel için hissettiklerimin kendim için geçerli olduğunu ima ettiğini o akşam hiç fazla düşünmemiştim. Ama şimdi Ezra'nın bana olan yakınlığının ardında açılmaya hiçbir zaman cesaret edemediği, görünenden daha derin duygular olduğunu sezmeye başlamıştım. Kapıyı kapayıp sırtımı dayadım ve heykeli seyrederken gözümden yaşlar boşaldı. Çok yalnızdım. Nesim'i deliler gibi özlüyordum ve hayatımda bir gün bir başka erkeğin onun yerini alabilecek olması ihtimali dahi ancak yalnızlığımı arttırmaya yarıyordu. Kim olursa olsun, sevgisini ilk aşkımla kıyaslayıp boşluklarının beni mutsuz edeceğinden o kadar emindim ki, bunu bile bile kendimi olduğumdan daha fazla yaralamak istemiyordum. Ama yine de yüreğimin derinliklerinde bir yerde, hala gömemediğim o çok bana ait bir ses, havada aşkın kokusunu duyduğunu söylüyordu. Onu bana ait kılmak veya reddetmek de yine benim kararım olacaktı. Lalik Lady'nin muhteşem kristal duygusunda parmaklarımı gezdirerek salona geçtim. Verandadan gelen ve karla buluşan ışık, salonu bir masal sahnesi gibi aydınlatıyordu. Başka bir ışık da istemedim hüznüme eşlik edecek. Doğru bara geçtim ve Nesim'in en sevdiği içkiyi kadehime koydum. Sanki armanyaktan kadehime akanlar aslında onun dokunuşlarıymış gibi. Gözyaşlarıma hakim olamıyordum. Oh aşkım, canım sevgilim, kocam, hayatım. Ne desem geri gelmeyeceksin. Nefesim, hıçkırığım da seni geri getiremeyecek biliyorum. Canım benim, aşkım, seni çok özlüyorum. Kadehim elimde sanki Nesim elimi tutuyor gibi verandaya doğru yürüdüm. Onunla o yılbaşında aynı yerde durup karlara baktığımız akşama geri döndüm. Yolculuğuna çıkmadan önce bu evde ve bedenimde bıraktığı sıcaklıkla öylesine sarılmıştım ki artık Nesim yanı başımdaydı. Onun kollarının altında, başımı omzuna koymuş, balkonda, ferforje iskemleleri süratle örtmekte olan karı seyrediyorduk. Bir ara parmak uçlarıyla yanağımdan inen yaşları sildiğini hissettim. Balkon kapısını açtım. Yüzümü sakin, kendilerinden emin yağan kar tanelerinin yumuşak serin dokunuşlarına teslim edip tenimdeki ateşi serinletmelerini bekledim. Gözyaşımın ne kadar sıcak olduğunu ilk defa fark ediyordum. Hüznün üçüncü evresinde. 1 Ocak Cumartesi günü yarı yıl tatilinden istifade, Celeste ve Paul Boston'a, Paul'ün ailesini ziyarete gitmişlerdi. Kar durmaksızın yağmaktaydı. Verandada tamamen karla örtülmüş iskemleler ve masa, loş ışıkların altında akşamın içinden pırıldayarak sıyrılıyordu. Saat henüz 6 bile değildi ama hava çoktan kararmıştı. Gramofonda Puccini'nin O Mio Babbino Caro'su dönüyordu. Salonda balkona bakan kanepeye gömülmüş, İstanbul'dan ayrıldığımdan beri ailemden gelmiş olan mektupları tekrar okuyordum. Onları o kadar özlemiştim ki. Bu Nesim'e duyduğum özlemden çok farklıydı. Dayanılmaz değildi çünkü yaşadıklarını biliyordum. Ama özellikle son zamanlarda ailemle ulaşılamaz mesafede ve şartlarda oluşumuz, ben savaşın sadece konuşulduğu bir ülkedeyken onların facianın tam ortasında olması, sanki tüm geçmişimden, doğduğum andan itibaren bana ait olan her şeyden birden uzaklaştırılmışım duygusu vermeye başlamıştı. Rahat ettiğim ama aslında bana ait olmayan bir ülkede, beni ancak son 2 senedir tanıyan, daha önceki anılarımda hiçbir yeri bulunmayan insanlar arasındaydım. Hayatı Nesim'le paylaşıyorken fark etmediğim bu duygu, Celeste'in de yakında evden ayrılacak olması üzerine beni daha çok sarmıştı. İşte böyle anlarda annemin, babamın, anneannemin, dayımın ve halalarımın mektuplarında sevgi, güven, şefkat dolu geçmişimi, ailemi, evimi canlandırıyor, yalnızlık yarama ilaç sürüyordum. Resepsiyondan gelen telefon zili beni sığındığım dünyadan geri çağırdı. Kalkıp telefonu açtığımda Alessandro her zamanki nazik İtalyan aksanıyla karşımdaydı. İyi akşamlar hanımefendi. Sizi görmek isteyen bir misafiriniz var. Nazirhan. Nefesimin kesildiğini hissettim. Alessandro'nun misafirimi yukarıya göndermek için izin istediğini hayal meyal duydum. İşte yine yüreğimdeki kuşlar kanat çırpmaya başlamıştı. Halbuki Nazirhan'la ilgili seçimimi yapmış ve hayatıma girmeyeceğine karar vermiştim. Biriken mektupları hala kapalı duruyordu. Onu bugüne kadar uzakta tutmuştum. Ama ancak benim kararlılığım kadar uzak kalabilirdi. Onun birkaç kat aşağıda olduğunu bilmek beni korkutuyordu. Ona karşı zayıflık gösterebileceğim düşüncesiyle ürperdim. Alessandro, lütfen misafirime şu an müsait olmadığımı ve özür dilediğimi söyler misin? Bunu onun yüzüne söyleyebilir misin? Yosun gözlünün buğulu sesi, 1913 Ağustos'unda Victoria Albert Müzesi'nde "Yarın öğlen saat 1'de sizi bekliyor olacağım" diye kulağıma fısıldadığı anı hatırlattı. O zaman da şimdi duyduğum korkuyu duyup yanından koşarak kaçmıştım. Fakat şimdi kaçacak yerim kalmamıştı, fena yakalanmıştım. Ona bu ürkekliğimi hissettirmemem lazımdı. Yutkunup derin bir nefes aldım. "Affedersin. Bunun bir tek yolu var, ziyaretimi kabul etmelisin." Konuşurken gülümsediğini görebiliyordum. Dudaklarımdan dökülen, söylemeyi düşündüğüm kelimeler değildi. "Peki ama..." Telefonu Alessandro'ya geri vermişti bile. "Alo madam, misafirimi yukarı getirebilirsin Alessandro. Nazir'in ziyaretine özel bir önem verdiğimi ve onu etkilemek istediğimi düşünmesini istemiyordum. Yine de salondaki Venedik aynasında görünüşüme bir göz atmaktan kendimi alamadım. Üzerimde vizon rengi krep eteğimle, aynı renkte boynumun çenemin altına kadar saran dantel bluzum vardı. Topuzumdan çıkmış birkaç saç telini düzeltirken kalbimin çarpıntısı karşısında çaresiz derin nefesler aldım. Sonra salonun olabildiğince uzak bir köşesine gidip beklemeye başladım. Zil çaldığında kapıya doğru ağır adımlarla yürüdüm. Bir sene evvel plazadaki suitine çıkarken de oradan süratle kaçmakla Aurora'nın başına gelenleri öğrenmek arasında kendimle mücadele etmiş ve sonunda aşık olduğu Mihrace'nin çocuğunu doğururken ölen Aurora'nın hikayesini bir başka Mihrace'den dinleme arzusu içimdeki hayalperest ve sergüzeşt tabiatı uyarmasına rağmen Nazir'in kapısından geri dönmüştüm. Ancak ardımdan açılan kapı ve onun derinden gelen buğulu sesiyle olduğum yerde kalmış ve bana uzattığı elini tutup onu takip etmiştim. Şimdi kendi evimde onu karşılarken yine aynı karmaşık duygular içindeydim. Kapıyı açtığımda 6 Kasım 1913'te New York limanında Lusitania'dan inip arabaya bindiğimiz zaman göz ucuyla rıhtımda gördüğüm haliyle astragan yakalı uzun siyah kaşmir paltosuyla karşımdaydı. Daha evvel her karşılaşmamızda olduğu gibi yosun yeşili gözleri bana odaklandığında yanaklarım al al oldu. Gülümsediğinde bembeyaz dişleri parıldadı. "İyi yıllar." Sesi, bakışları, tebessümü bir arada yine yüreğimdeki kuşları kanatlandırmıştı. Alessandro asansörü tekrar aşağı indiriyordu. Elini şapkasına götürüp beni selamladı. Artık misafirimle yalnızdım. "İçeri girebilir miyim?" dediğinde hala konuşmadan kapıda dikildiğimi fark ettim. "Pardon," dedim, "tabii." Geri çekilip eve girmesini bekledim ve kapıyı kapadım. Sesimin titremesinden korkarak konuştum. "Paltonu alabilir miyim?" "Rahatsız olma," dedi. Paltosunu çıkarıp antredeki koltuğun üzerine attı. Siyah dik yakalı kaşmir süveter ve pantolonuyla spor bir şıklık içindeydi. İhtimal yakın bir teması engellemek için hemen salona doğru yürüdüm. Müziğin sesini biraz kısıp barın arkasına geçtim. "Ne ikram edebilirim?" Tutuk ve resmi duruşumdan bir rahatsızlık duymuşa alınmışa benzemiyordu. Sanki bazı şeyleri zamana bırakmış ve kendinden emin bir hali vardı. Yine gülümsedi. Gözlerinin içinde yeşil yosunlar dalgalanır gibi oldu. "Sen ne içiyorsan onu." "Ben içmeyeceğim," demek isterdim ama o an bir kadeh teskin edici içki kesinlikle ihtiyacım olan şeydi. Kendime martini hazırlamak üzereydim. Kollarını barın gül ağacı tezgahına dayarken "harika," dedi. "Aslında bana içki ikram etmeni beklemiyordum." Shaker'a malzemeleri yerleştirirken ona bakmadan sordum. "Neden?" beni görmek bile istemediğine göre ikram beklemem fazla olmaz mıydı? Buna cevap vermek dahi istemiyordum. Unutmak istediğim şeyleri tekrar onunla paylaşmaktan korkuyordum. Ama o devam etti. Sana bir teselli ziyareti yapmama bile müsaade etmedin. Mektuplarımın hiçbirine cevap vermedin. Neden? Veremezdim. Çünkü onları okumadım. İşte o an sesi ilk defa hayal kırıklığına uğradığını belli etti. Okumadın mı? Ama niye? Bunu cevaplamak yerine shaker'ı sallamaya başladım. Gramofondan yayılan Puccini notaları arasına Latin marakasları eklenmiş gibi gereksiz bir gürültü oldu. Aniden elimi tuttu ve durdurdu. Niye? Sorusunu tekrarlarken elimi kaybettiği bir şeyi bulmuş gibi sarmalamıştı. Avucumda, parmak uçlarımda akan kanın ısındığını hissettim. Fark ettim ki ne ona yaklaşmak ne de onu uzaklaştırmak istiyordum. Konuşurken gözlerimde yaşlar oynaşmaya başlamıştı. Acımla baş başa kalmak istedim. Beni anlayacağını umuyorum. Gözlerimi kapayıp başımı yana çevirdim. Elimi bırakmadan barın yanından dolaştı ve durduğum yere geldi. Diğer eliyle çenemi tutup başımı kaldırdı. Şefkat dolu bir sesle adeta mırıldandı. Bak bana, lütfen, çok üzgünüm. Yaşamak zorunda kaldığın acıyı yok edecek imkanım olsaydı. Gözlerimden yaşlar iniyordu. Kendime işkence ediyordum. Bunu ona söyleme ihtiyacını hissettim. O geceyi hiç yaşamamalıydık. Bana o geceyi hatırlatacak hiçbir şeyi kabul etmek istemedim hayatıma. Şimdi de sadece Nesim'le olan hatıralarımı anımsayarak yaşamak istiyorum. Çenemi tutan elini alnıma doğru götürdü. Yüzümde uçuşan saç tellerini toplarmış gibi parmak uçlarıyla şakaklarımı, yanağımı okşarken gözlerini benden ayırmadan konuştu. Ben sadece acını paylaşmak istemiştim. Yoksa sana acı verecek anları hatırlatmak değil. Yarıda bırakıp kaçtığım aşk gecesinden acı verecek anlar olarak bahsederken, Nesim için hissettiğim aşkın hala körelmediğini duymaktan ne kadar mutsuz olduğunu görebiliyordum. Kalbi kırık bir sesle devam etti. Seni ne zaman mutlu göreceğim Aurora'm? Aurora'yı büyük babasının talihsiz küçük karısını benim benliğimde görmesi yeni değildi. Bu defa da ilk seferki etkiyi yaratmıştı. Evet, onunla herkesle olduğundan çok farklı, geçmişlerimizden gelen ve garip bir şekilde kaç nesil sonra dünyanın farklı coğrafyalarında bizi tekrar tekrar karşılaştıran inatçı bir kader vardı. Bu gerçek görüşmesek de konuşmasak da oradaydı ve aslında bilinçaltında sürekli bizi birbirimize çekiyordu. Sanki daha evvel paylaştığımız bir hayatımız vardı ve şimdi farklı şartlarda tekrar bir araya gelmiştik. Ve ben şimdiki hayatımdan sıyrılıp yeniden o geçmişe teslim olmaktan korkuyordum. Bunları düşünürken dudaklarımdan gayri ihtiyari hissiyatımla ilgili kelimeler döküldü. Geçmişi tekrar yaşamak istemiyorum. Soruma cevap vermedin. Seni ne zaman mutlu göreceğim dedim. Cevaplarken onun son derece nazikçe kontrolünde olan duruşumu değiştirdim. Bara yüzümü dönerek kadehleri doldurmaya başladım. Ben mutluydum, hem de çok diye mırıldandım. Halbuki ben seni hep hüzünlü gördüm. Onun temasından kopmuş olmanın getirdiği rahatlıkla kendimi daha güvende hissediyordum. Yanılıyorsun dedim. Ben çok mutluydum. O zaman demek ki büyük bir yanılgıya düşmüşüm. Doldurup ona uzattığım martini kadehini aldı ve şerefe deyip benim kadehime değdirdikten sonra devam etti. Seni Londra'da müzede ilk gördüğüm gün aklımı başımdan almıştın. Olağanüstü güzelliğin ve zarafetinle. Ama aynı zamanda gözlerinin derinliğinde, zaman içinde kaybolmuşsun gibi bakan hüzünle. Aynen babaannemin tablosundan bildiğim o bakıştı. Sonra New York limanında seni arabadan inerken gördüm, aynı ifaden vardı. Ve Ezra'nın evinde Senin yaş günü partinin devamında. Piyanoyu çalarken yüzün bir hüzün tablosu gibiydi. Hepsinin sebebi vardı. Bütün hüzünlerin sebebi vardır. Büyük bir tesadüf olmalı. İnandırıcı olmak için bir şeyler anlatmam gerekiyordu. Kadehim elimde balkon tarafına doğru yürüdüm. Koltuklardan birini ona gösterip karşısına oturdum. New York yolunda çok yakın bir yol arkadaşımız ölmüştü. Gemiden indiğimizde onun yası içindeydim. Oturduğu koltukta öne doğru eğilerek elime dokundu. Çok üzüldüm. Gözlerimi dışarıya yağan kara çevirdim. Dudaklarımda acı bir tebessüm belirdi. Garip değil mi? Aynı gemi kocama da mezar oldu. Onu ne kadar özlediğini tahmin edebiliyorum. Sanmam gibilerden başımı iki yana salladım. Diğer defalarsa belki de aileme, savaştaki memleketime olan özlemimi, endişelerimi hissetmiş olabilirsin. Aslında iyi kamufle ettiğimi sanıyordum, yanılmışım. Belki başkalarını yanıltmış olabilirsin. İçkisinden bir yudum alıp devam etti. Hiç kolay olmamalı, hayatı yalnız başına göğüslemen. Yalnız değilim. Yüzündeki telaş ve endişe ifadesini görmemek mümkün değildi. Nedense bu cevabımı detaylandırıp onu rahatlatmak istemiştim. Celeste beni hiç bırakmadı dedim. Celeste, mürebbiyem, sırdaşım, ablam, hele şimdi ailemden uzaktayken her şeyim, sevgili Celeste, sonra Ezra var. Ne kadar sırdaşın? Kim? Celeste. Sorusunda plazadaki geceyi hatırlatan imayı sezmiştim. Kendimi aniden çırılçıplak hissettim. Yüzümü ateş basmıştı. Bu halimden keyiflenmiş olmalıydı. Dudaklarında tatlı bir tebessüm belirdi. Gerektiği kadar dedim, kısa kesmek istediğimi ima ederek. Mektuplarımda ne yazdığımı hiç merak etmedin mi? Bunu sorarken sanki gerçekten okumadığıma inanmakta zorlandığını fark ettim. Kadehimi sehpaya bırakıp ayağa kalktım. Konsola doğru yürüdüm. Çekmeceden çıkardığım mektupları getirip kendisine uzattım. Hayretle kapalı zarflara baktı. Evet, belli ki merak etmemişsin. Kalbi kırılmıştı ama bir tesellisi vardı. Fakat saklamışsın. Neden? Ayağa kalkmıştı. İçkisini benimkinin yanına bıraktı. Elimi tutup sorusunu tekrarladı. Neden? Temasının yarattığı heyecanı hissettirmemek için büyük bir gayret sarf ederek gözlerine bakmaya çalıştım. Bilmiyorum. Doğru ve tek cevabım buydu. Şimdiye dek kendime de açıklayamamıştım. Bunun bir anlamı olmalı. Hayatta anlamsız şeyler yaptığım da oldu. Elleriyle yüzümü iki yanından avuçlayarak gözlerini gözlerime dikti. Yutkundum ve inatçı bir bakışla bekledim. Hiç sanmam dedi. Avuçları arasındaki yüzüme doğru eğildiği zaman önce başımı geriye çekmeye çalıştım ama sadece alnıma bir öpücük kondurup bıraktığında yaşadığım gerginlik çok anlamsız geldi. Çocukça davranıyordum. Kendime olan güvenim, hayata, kadere aldırmazlığım nerede kalmıştı? Çok daha küçük ve tecrübesizken Nesim'le yaşadıklarımı, Nigel'ı ve kocamla olan ilişkisini kabullenmekteki cesaretimi düşününce, şu anki tedirginliğim bana çok yabancı geliyordu. Dudaklarını ve ellerini yüzümden çektiğinde aslında temasından ne kadar hoşlandığımı ve tenimde kalmasını istediğimi fark ettim. Aklımdan geçenlerin yüzüme yansımasından endişe ederek sehpadan kadehimi alıp balkon camından dışarıya bakmaya başladım. Huzursuz, bitmeyecek gibi gelen bir sessizlik olmuştu. Salonda sadece Puccini duyuluyordu. Cama vuran aksinden yanıma doğru yaklaştığını gördüm. Arkamda durduğunda plazadaki gece bir kez daha gözlerimin önünde canlandı. Onun elbisemi ve iç çamaşırlarımı nazik yumuşak temaslarla bedenimden kaydırıp yere indirdiğini, kolyemin üç sırasını takiben bedenimi okşamasını, elinin sırtıyla parmaklarını dokundurmadan omuzlarımdan boynuma, göğüslerime, karnıma doğru tüy gibi dokunuşlarla yolculuğunu hatırlarken, yeniden yüreğimdeki kuşların ve midemdeki kelebeklerin kanat çırptığını duymaya başladım. Gözlerimi kapattırıp, boynuma Aurora'nın kolyesinin 4. sırasını taktığında, kollarımın altından beni kucaklayıp göğüslerimi sarmış ve "bu senin Aurora'm" diye mırıldanmıştı. Dedesinin babaannesine ısmarladığı her bir dizinin neyi sembolize ettiğini anlatmıştı. Bağlılık, aşk, doğurganlık ve cinsellik. Duygusallığım, cinselliğim, arzularım, hüzünlerim, içinde olduğum kaos, bütün hislerim, realitem ve hayallerim, masallarım. Hepsi harmanlanmış bir bütün olmuştu. Kollarını belime dolayarak bir eliyle son inci damlasını avuçlayıp bedenime bastırırken, başını eğip dudaklarıyla dudaklarımı bulmuştu. Nesim'in ölümüyle ilgili gördüğüm vizyon, beni okyanusun buz gibi dokunuşuyla yarattığımız masal dünyasından uyandırmasaydı, beni kendine doğru çevirip kucakladığında kadınlığımı ona sunmaya ne kadar hazırdım. Onun o gece ipek kurtasından kalçalarımı dalayan ateşini hatırlamam bile, o an bana değmemesine rağmen vücudumu alev gibi yakmıştı. Martinimden bir yudum alarak içimdeki alevi serinletmeye çalıştım. Kollarını sırtımdan sararak başını saçlarıma gömdüğünde, bedenimin tüm ağırlığı yok olmuş, sadece ve sadece çırpındıkça ağırlaşan bir yürekle kala kalmıştım. İtiraz edemedim, etmek istemedim. Gözlerimi kapadım ve başımı onun omuzuna doğru bıraktım. Beni biraz daha kendine doğru çekti. Yanağımı, şakaklarımı öptü. Bana hatırlattığı onca tehlikeli arzuya rağmen sadece inanılmaz bir rahatlık, huzur hissettim. Bu defa cinsellikten, ihtirastan farklı, şefkat ve güven duygusuyla kolları arasındaydım. Nesim'in büyük bir aşkın yanı sıra hayatımda bıraktığı boşluklardan biri de, güvenin ve hayranlıkla sevildiğini bilmenin verdiği sıcaklık olmuştu. Aylardır kaybımı kabullenmek, acımı göğüslemek, hayatı taşımak, kuvvetli olmak için olağanüstü bir gayret sarf etmiştim. Belki de gücümün yettiğinden fazlasını harcamıştım, hüzünlerimin yaşamın önüne geçmemesi için. Ne kadar yorulduğumu hiç fark etmemiştim, ta ki bu ana kadar. Bütün sinirlerim, kaslarım gevşemiş, duygusallığım su yüzünde sürüklenen yaprak gibi yüzeye çıkmıştı. Bu duygusallığı kendisinden en çok kaçmak istediğim erkeğin kolları arasında yaşıyor olmam belki garipti, belki de en olağanıydı. Çünkü birbirimize olan yabancılığımız kadar gerçek bir yakınlığımız ve müşterek bir hikayemiz vardı. Sessizce ağlamaya başladım. Beni nazikçe kendisine doğru döndürdü. Kadehimi elimden alıp sehpaya bıraktı ve bana sımsıkı sarıldı. Başımı göğsüne yatırıp bir eliyle saçlarımı okşarken fısıldadı. "Ağla Aurora'm, ağla canım." Onunla cinsellikten uzak bir yakınlaşma yaşayabilmenin verdiği emniyetle ellerimi ve yüzümü göğsüne dayayıp hıçkırıklara boğuldum. Madame Butterfly'ın veda aryası yüreğimdeki hüznü, yalnızlığı esir almış sürüklüyordu. Nesim'in ölümünden beri ilk kez Celeste hariç bir başkasının yanında böyle ağlıyordum. Sabırla saçlarımda, yanaklarımda gezinen okşayışlarla sakinleşmemi bekledi. Aylardır içine gömülmeyi arzu ettiğim yalnızlığımı, hüzünlü dünyamı, yeni sevgiler ve heyecanların getireceği kırgınlıklardan temelli koruyacağına inanarak oluşturduğum zırh ilk defa kendini açıyordu. Hem de en çok saklanmak istediği insana. Ne kadar süre o vaziyette kaldık bilmiyorum. Hıçkırıklarıma hakim olabildiğim zaman yavaşça başımı kaldırdım. Gözlerinde bana duyduğu arzuyu, kırgınlığı, şefkati, karmakarışık ama hepsi benim için yaşayan hisleri görebiliyordum. Kollarını çözmeden uzun uzun yaşlı gözlerime baktı. Bakışlarını ayırmadan yüzünü bana doğru eğdi ve dudaklarının dolgun teması dudaklarımı buldu. Okşar gibi yumuşak ve sıcaklardı. gözlerimi kapadım ve yanaklarımdaki yaşları öperek kurutmasına müsaade ettim. Öpüşleri tekrar dudağımda noktalandığında göğsüm yüreğimin deli gibi atışlarıyla adeta sıkışmıştı. Onun o gece mum ışığında amber rengi bal mumundan bir heykel gibi hareket ettikçe geniş omuzlarında, göğsünde, kas çizgilerinin arasında oynaşan pırıltılarla, gölgelerle karşımda duran vücudu ve bedenlerimizin sadece yüzeysel temasıyla yaşadığımız sevişmemiz gözümün önünde canlandı. Ve maceraya sürüklenmek için çok yanlış bir zamanda ve gafil avlanmak üzere olduğumu fark ettim. Başımı geriye çektim. "Özür dilerim," dedim. "Özür dilerim, yapamam." Elimi alıp avucumu öptü. "Seni hiçbir şey için zorlamıyorum. Yeter ki beni uzaklaştırma bir kez daha. Söz veriyorum, sen istemedikçe aramızda hiçbir şey olmayacak." "Teşekkür ederim. Benimle kendini rahat hissetmeni istiyorum." Uzun zamandır şu an olduğum kadar rahat olmamıştım. Kapıdan girdiğimde öyle değildin ama. Aslında oldukça kaba davranmış olduğumu hatırlayıp mahcup gülümsedim. "Umarım anlayışına sığınabilirim." "Her zaman." Sonra emin olmak isteyerek sordu. "Gerçekten şimdi daha iyi misin?" "Evet," dedim. "Çok daha iyiyim. Ağlamanın bu kadar iyi geleceğini bilemezdim." Gözlerine bakarken kelimelerimin eksik kaldığını hissederek ekledim. "Gözyaşlarıma omuz verdiğin için sağ ol." "Umarım son gözyaşlarındır," derken kollarımı okşadı. "Sanırım artık gitmeliyim." Sesi kararsızdı. Ama bu akşamı, bu dostane anıyla bırakmayı tercih ediyordum. Bir şey demedim. Elimi tuttu, parmaklarını parmaklarımın içinden geçirip sıktı. Sanki gitmeden önce tenimde izini bırakmak ister gibiydi. Beraber kapıya doğru yürüdük. Beni bırakmadan koltuğun üzerindeki paltosunu aldı. Kapının önünde durduğumuzda avucunu avucuma iyice bastırdı. Parmak uçlarından bileğime sıcak bir duygu aktı. Gözlerinde zor dizginlediği arzu bakışlarını görebiliyordum. Yutkunduktan sonra sordu. "Bir ara beraber akşam yemeği yiyebilir miyiz?" "Sanırım olabilir," dedim gülümseyerek. "Yarın akşam?" "Yarın." Cevabımı düşünmek için zaman kazanmaya çalışıyordum. Aptalca bir şeydi yaptığım. Zira nasıl cevap vermek istediğimi çok iyi biliyordum. Çocuksu oyunlardan uzak durmaya karar verdim. İkimiz de yetişkin insanlardık. "Yarın çalışmam lazım, pazartesi olabilir," dedim kararlılıkla. Yüzünde bembeyaz dişlerini gösteren kocaman bir gülümseme yayıldı. "Harika, saat kaçta alabilirim seni?" "9 çok geç olmaz umarım." "Mükemmel, 9'da burada olacağım." Kapıyı açmıştım. Eşikten bir adım attıktan sonra aniden geri döndü ve çenemi tutup son bir kez dudaklarımdan öptü. "Şimdilik hoşça kal Aurora'm. Hoşça kal." Sırtımı kapadığım kapıya dayayıp bir müddet durdum. Lalik Lady müstehsi bir ifadeyle gülümser gibiydi. Gariptir, Nazir'le geçirdiğim zamanın ardından eve eskisinden daha büyük bir yalnızlık ve boşluk hakim olmuştu. Nesim'in artık geri dönmeyeceğinden emindim ama hayatıma girebilecek bir başka sevgiyi de kendim iteliyordum. Bu düşüncelerle ağır ağır salona doğru ilerliyordum ki kapı ziliyle elimi yüreğime götürdüm. Nazir geri gelmiş olmalıydı. Koşar adımlarla kapıya döndüm ve bu defa ona sarılmak üzere heyecanla açtım. Karşımda coşkuma şaşıran Ezra durmaktaydı. "Hayrola prenses? Böyle dört gözle beklendiğimi bilmiyordum. Nasılsın?" Kendimi toparlamaya çalıştım. Gülümseyerek, "Merhaba Ezra, ne hoş sürpriz," dedim. "Senin Southampton'a gideceğini zannediyordum." "Ancak toparlandım, şimdi gidiyorum prenses. Bir kez daha sorayım," dedim, "belki gelmek istersin diye." "Çok teşekkürler sevgili Ezra. Ama hepinize kafi derecede yük oldum bu kadar zamandır. Birkaç gün kendi başımın çaresine bakmak istiyorum." Ezra iki adım içeri girip elini dostlukla omuzuma yerleştirdi. "Sen kimseye yük olmadın prenses, hele bana hiç. Sen bana sevgili dostumun mirasısın. Ona minnet dolu bir tebessümle baktım. Birden gözlerindeki bakış annesinin söylediklerini hatırlattı ve sözleri takip etti. Aslında bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben seni hayatın boyunca kollayan erkek olabilmeyi isterdim. Sen benim en iyi dostumsun Ezra ve öyle kalacaksın. İnce yüz hatlarındaki buruk ifadeyi anlamamakta ısrar ettim. Biliyorum dedi. Ne zamanı ne yeri bu söyleyeceklerimin. Birkaç dakikan var mı, konuşabilir miyiz? Tabii, girsene. Kapıyı kapadım. Ezra bana hediye verdiği heykelin yanağını okşarken fısıldadı. Merhaba Lalik Lady, prensesime göz kulak oluyor musun? Yalnızca benimle konuşuyor dedim, gülümseyerek ona elimi uzatıp. Ezra elimi tuttu ve yine az önceki tutkulu bakışlarla beni izledi. Neler oluyor? Gel, seninle artık konuşmam lazım. Daha fazla kendime saklayabileceğimi sanmıyorum. Dinliyorum. Nesimi ne kadar sevdiğimi biliyorsun, değil mi? Evet, tabii biliyorum. Seni ne kadar önemsediğimi, sevdiğimi de biliyor musun ve ne kadar saydığımı? Evet Ezra, bunların hepsinin farkındayım. Ben de senin için aynı şeyleri hissediyorum. Zaten onun için iyi dost değil miyiz? Ama senin için ne kadar... Birden antrede ayakta konuşmanın anlamsızlığını hatırlayıp onu kesmiş bulundum. İçeri geçsene, oturup konuşalım. Bir kadeh bir şey içer misin? Sehpada kalmış olan martini kadehlerini aldım. Misafirin vardı demek dedi. Evet diye cevapladım bara doğru yürürken ama isim veremedim. Nedense kaçamak bir yaramazlık yapmış çocuk gibi hissetmiştim kendimi. Nazir'in ismini söylemem, beni ziyarete gelmesi kadar tabii bir şey olamazdı ama dilim varmamıştı işte. Martini diye sordum. Evet lütfen. Kadehleri doldururken göz ucuyla kanepenin üzerindeki zarfları izlediğini fark ettim. Gülümseyerek ona doğru ilerleyip kadehini uzattım ve yanına oturdum. Evet ne diyordun? Benim için ne kadar? İfadesi mutsuz ve biraz da pişman bakışlarla sarılmıştı. Her neyse, aslında önemli değil. Ezra, lütfen söyle, dinliyorum. Kusura bakma prenses. Dedim ya, zaten yanlış zaman olduğunu biliyordum. Unut. Ezra, dostların konuşmaları için ne zaman ne mekan şartı aranmaz. Sen hep benimle olmadın mı her zorluğumda? Bu dostluktan öte bir konuydu. Konuşurken elini uzatıp işaret parmağıyla dudağıma dokundu. Kısa, hafif bir dokunuştu ama ondan ilk kez arkadaşça olmanın dışında bir ima ve davranış gördüğüm için şaşırmıştım. Güzel, zarif yüzünde bu defa farklı bir bakış vardı. Annesinin verdiği bütün ipuçlarının aslında hep gözlerinde saklı olduğunu görüyordum. Nasıl hissetmemiştim, nasıl anlayamamıştım? Dinliyorum dedim ısrarla. Ama o kadehini sehpaya bıraktı ve kalktı. Kusura bakma, seni meşgul ettim. Yola çıksam iyi olacak. Onu kapıya kadar takip ettim. Zoraki bir gülümsemeyle yanaklarımdan öptü. İyi geceler prenses. İyi geceler Ezra. Tam dönmüş gidiyordu ki kolundan tuttum. Bana doğru döndüğü an o kadar kırılgan, o kadar mutsuz görünüyordu ki elini tutup mırıldandım. Ezra. O an bana yüreğinden geçenleri söyleseydi ne olurdu bilemiyorum ama hiçbir şey söylemedi. Elimi sıkıca tuttu ve tekrarladı. İyi geceler prenses, görüşürüz. Ezra'yı çok seviyordum. Onu daha fazla sevmem çok kolay olurdu. Ama bana her şeyden önemli olan dostluğunu kaybedebileceğim bir ilişkiyi o gün düşünemezdim. Henüz arkadaşlıkla aşkın aynı kişiyle yaşanmayacağına inandığım bir yaştaydım ve onun arkadaşlığını seçmeyi tercih etmiştim. Hüma hatıra defterinden başını kaldırdı. Babaannesi Ezra ile dostluğu seçtiğini yazıyordu. İki nesil sonra şimdi de Brian'la kendisi arasındaki yakınlaşma, acaba bu ilişkinin devamı mı olacaktı? Yoksa aynen tekrarı mı? Saate baktı, 3 olmuştu. Buzları çoktan erimiş olan içkisinin sonunu yudumlarken sayfayı çevirdi. Ezra gittikten sonra ışığı söndürüp karanlıkta oturdum ve tipiye dönen karı seyrederek düşündüm. Dışarıda bir yerlerde, evlerinde yeni yılın sarhoşluğunu devam ettiren, yepyeni ümitlerle yaşayan binlerce insan vardı. Dünyanın bir yerlerinde de, cephede, sığınaklarda, her anını son gibi soluyan diğer binler ve dünyayı en son kan rengi görüp nefesini verenler. Benim dünyamsa gerçeklerinin sınırını kaybetmişti. İstanbul'dan binlerce kilometre uzakta, Alman denizaltısı tarafından batırılan bir İngiliz transatlantiğinde okyanusa gömülen kocam. Bir başka uzak diyar Hindistan'dan gelip ısrarla hayatımızın buluşmasının nedenini arayan, kalbimi çılgınca çarptıran tutkulu yabancı, diğer taraftan bana bambaşka bir dünya sunabilecek gizli hayranım Ezra, konsolun üzerinde duran Metropolitan Operası'nın sezonluk biletleri, Avrupa'daki cepheden fotoğraf gösteren New York Times gazetesi, Çanakkale mücadelesini, doğuda Rusların işgalini anlatan babamın mektupları ve Nazir'in açmadığım mektupları. Hepsi birbirinden o kadar farklı dünyalara aitlerdi ki, ama hepsi bana aitti. Bunlardan herhangi birini seçip yaşamam, diğerlerini göz ardı etmem mümkün değildi. Kocamın kaybının, ailemin, memleketimin, dünyanın durumunun da içinde yaşadığım an kadar gerçek olduğunu kabullenmem ve hayatıma öyle devam etmem lazımdı. Sayfa 141. Kanepede duran Nazir'in açılmamış mektuplarını tekrar konsolun çekmecesine bıraktım. Verandadaki karın beyazlığı, karanlık salona garip pırıltılar gönderiyordu. Hiç ışık yakmadan kendime bir içki daha doldurdum ve Nesim'in ölüm haberini aldığım yaş günü gecemden beri ilk kez piyanoya oturdum. Kapağını kaldırıp parmaklarımla tuşları okşadım. Defalarca bu tabureye oturmuş ve o gecenin hatırasının verdiği acıyla çalamadan kalkmıştım. Balkon kapısının yanındaki koltukta Nesim'in oturduğunu görür gibi oldum. Karanlığın içinde bacak bacak üstüne atmış bana gülümsüyordu sanki. Tıraş losyonunun kokusu burnuma geldi aniden. Gözlerimi kapayarak onun çok sevdiği Chopin'in prelüdünü çalmaya başladım. Garipti ilk başta alıştığım acıyı veren bu notalar çaldıkça beni rahatlattı. Arada Nesim'in belli belirsiz görüntüsü, kah karşımdaki koltukta otururken, kah yanı başımda piyanoya dayanmış bana aşkla bakarken, kah balkona dönmüş karı izlerken benimleydi. O geceye kadar Nesim'i bu kadar yakından görebilmek ama ondan dokunamayacak kadar uzak olmak beni hep nefesim kesilene kadar ağlatırdı. Onu yanımda tutmayı o kadar çok istiyordum ki, görüntüsünün beni bırakıp gitmesine müsaade etmiyordum. Bunca zaman aileme duyduğum hasret bile Nesim'in varlığında hafiflemiş, onu yanımda bilmek hayatı daha çekilir kılmıştı. Ama aynı zamanda ona bağımlı olmuştum. Kendi yazdığı oyunların baş aktörü olan ve inatçı cesaretiyle hayatının akışını kendi seçen o çılgın kız nerelerde kalmıştı? Parmaklarım tuşlarda akıp giderken düşüncelerim arasında gözlerimi Nesim'i gördüğüm köşelerde dolaştırdım. Yanı başımda değildi artık. Koltukta da oturmuyordu. Birden rüzgarlı bir serinlikle saçımın telleri uçuştu. Balkon kapısı açılmıştı. Nesim durmuş, onu Suadiye'deki evin bahçesinde penceremden gözlediğim akşam olduğu gibi bana bakıyordu. Beyaz kolalı gömleğinin kollarını kıvırmış, elinde ucu kor sigarası bana gülümsüyordu. Parmak uçlarını dudaklarına götürüp bir öpücük gönderdi. Ama o kadar şeffaftı ki varlığı, ardından balkondaki ferforjeler üzerindeki kar yığınlarını, verandanın ışığını görebiliyordum. Sanki erimeye başlayan bir buz parçasının saydamlığındaydı görüntüsü. Sigarasından bir nefes aldı. Ateş böceği gibi yandı söndü küçük kırmızı ateş. Ve Nesim sırtını dönüp karların içine doğru yok oldu. Piyanodan yavaşça kalktım. Balkona yürüdüm. Kapı gerçekten açılmıştı. Tipinin rüzgarıyla savrulan karlar içeri giriyordu. Ürpererek az önce Nesim'in durduğu yerde bekledim. bir an için verandanın zemininde karın üzerinde uzaklaşan ayak izleri gördüm sanki. Nesim. Fısıltım bacaklarıma doğru esen kar öbeğinin yumuşak sesi içinde kayboldu. Verandadaki ayak izleri örtülmüştü. Üşümeme rağmen bir müddet daha açık kapının önünde durup bekledim. Kapıyı kapatırken gözüm hala karın üzerinde yeni bir iz arıyordu. Bakışlarımı salonda, Nesim'i daha önce gördüğüm köşelerde gezdirdim. Gözlerimi kapayıp açıp ısrarla onu bir kez daha görebilmeyi bekledim. Ama apartmanda benden ve yalnızlığımdan başkası yoktu. Aşkım son kez prelüdü dinleyip son kez öpmüştü beni. Kapıyı kapatırken bu defa gidişinin temelli olduğunu hissediyordum. Ardında bıraktığı hayal görüntülerini de götürmüştü. O gece yatağım her zamankinden boş ve soğuktu. Ama bu hayatımın gerçeğiydi. Kabul edip boş ve soğuk bir yatakta kayıplarımı, hasretlerimi kucaklayıp yatmayı öğrenmeliydim. Ve ağlamaya başladığımda fark ettim ki o geceye kadar gözyaşımın çoğunu sevdiğim erkeğe artık sarılamayacağım, öpemeyeceğim, hayatını paylaşamayacağım için kendime acıyarak hasretime tahammülsüzlüğümden dökmüştüm. Ama şimdi onun hayatı ve aşkı yarım bırakıp gitmesinden duyduğum acıya ağlıyordum. Çünkü gerçekten yaşamını yitirdiğine ilk kez bu kadar inanıyordum. Evin her köşesine sinmiş, bedenimi saran, bana okşayışlarını, öpüşlerini tekrar tekrar yaşatan sıcaklığı birdenbire çekilivermiş, geriye yokluğunun buzdan örtüsünü bırakmıştı. Her şeye rağmen şimdi ona her zamankinden daha fazla aşıktım. Belki de artık ulaşılamaz olduğundan. 3 Ocak pazartesi sabahı kalktığımda, senelerdir ilk kez rüya görmemiş olduğumu hayretle düşündüm. Halbuki ruhsal olarak son derece yoğun saatler yaşamıştım. Sanki gece düşlerimi rahat bırakıp dün akşama kadar olan yaşamımla bundan sonrası arasına bir perde çekmişti. Zihnim, düşüncelerim rahatlamış, endişelerim, yalnızlık korkum yatışmıştı. Ama yüreğim adeta ortadan bölünmüş, küçülmüştü. Sanki heyecanı azalmış, eskisinin yarısı kadar çarpıyordu. Üniversiteye gitmek üzere evden çıkarken kapıda durup içeriye doğru baktım. Bana çok yakın ama yaşanıp bitmiş bir hayatın yaşandığı bir mekana bakar gibiydim. Öğleye kadar NYU'da 3 dersime katıldım, çıkar çıkmaz galeriye gittim. Art Passion, klasik çizgilerde ve dekorda tefriş edilmiş, masalımsı bir galeriydi. Ticari bir mekandan ziyade bir Avrupa soylusunun evindeki özel galeriyi anımsatıyordu. Kapı melodik bir çan sesiyle açıldı. Eva, yeni aldığı oryantalist tabloların yerlerini tespit etmek üzere yardımcı çocuğa talimatlar vermekteydi. Kapıya dönüp beni görünce yüzünde gülümseme belirdi. Hüma, İlerlerken mutlu yıllar dedim. Yanaklarımı muhabbetle öptükten sonra omuzlarımdan tuttu, geri çekildi ve beni dikkatle süzdü. Gerçekten de mutlu yıllar. Neler oldu sana böyle? Ne gibi? Ne gibi mi? Yüzündeki hüznü periler öpmüş gibi. Eva her şeyi şiirsel tariflerle süslemeyi severdi. Ama benim için uygun bulduğu izah çok hoşuma gitmişti. Gerçekten mi dedim? Ruhumda yaşadığım değişikliğin yüzümden okunuyor olmasına şaşarak. Aa evet, insan ifadesiyle ilgili değişikliklerde yanılmam, ne de olsa mesleğim. Eva, galericiliğin yanı sıra çok iyi bir portre ressamıydı. Tablosunu yapacağı kişilerle önce uzun seanslar oturur, çay, içki eşliğinde sohbetler eder, beraber yemek yer, onları sessiz gölgeleri gibi, özel hayatlarında bile bir kenarda oturur izler, tüm ruh hallerini, ses tonlarını, mimiklerini, ilişkilerini not eder. Bu arada sayısız skeçler çizer ve haftalar, bazen aylar sonra Greenwich Village'deki atölyesinde çalışmaya başlardı. Eva, yaratıcılığın ve pazarlamanın aynı mekanda iyi netice vermeyeceğine inanıyordu. Greenwich, sanatla nefes alır tatlım demişti bana. Sanat koklar, sanat tadarsın orada yaşarken. üretmek için idealdir. Ama sanatı paraya çevirmek istiyorsan da Park Madison 5. caddelerde olmalısın. Ona inanmamak mümkün değildi. Zira hem tablolarındaki hem de galerinin çalıştırılmasındaki başarısını görüyordum. O gün öğleden sonrayı baharda açacağımız Genç Yetenekler sergisinin ön hazırlıklarıyla geçirdim. Galerinin asma katındaki masamda oturmuş, sergiye katılmayı arzu eden genç yeteneklerin gönderdikleri özgeçmiş ve portfolyoları üzerinde çalışmakla meşguldüm ki, Eva elinde iki fincan kahveyle yanıma geldi. Birini bana uzattı ve masanın kenarına ilişti. "Teşekkür ederim Eva," dedim. "Bir şey değil tatlım." Kahvesinden bir yudum aldıktan sonra devam etti. "Benimle çalışıyor olmandan çok mutluyum Hüma. Tam bu iş için biçilmiş kaftansın." "Teşekkür ederim Eva. Bana bu imkanı verdiğin için sana müteşekkirim. Umarım tecrübesizliğimle sana ayak bağı olmuyorumdur." "Deli misin? Böyle giderse senen dolduğunda şimdiye kadar en yüklü prim verdiğim elemanım olacaksın. Senin kadar kuvvetli kişi az gördüm Hüma. Yaşadığın o acıya rağmen hem mektebini devam ettirebilmen hem de ilk defa çalıştığın bu işte bu kadar profesyonel çalışman beni inan çok şaşırttı." Devam ederken sesi tekrar beni karşıladığı anki keyfine geri döndü. "Ve bugünden itibaren yaptığın işten daha da keyif alacağını sanıyorum." Sonra masanın köşesinde oturduğu yerden başını bana doğru eğip fısıldayarak sordu. "Bana söylemeyecek misin? O gri hüznünü ne yıkadı?" Gülümseyip kahvemi yudumladım. Karışmaktan uzak, rahatsız etmeyen bir ısrarcılığı vardı. "Aşk," dedim huzurlu bir ifadeyle. "Ezra mı?" Duyduğuma şaşırıp fincanı dudağımdan çektim. "Sana bunu söyleten nedir Eva?" dedim merakla. "Yanılıyor muyum?" "Yanılıyorsun." Çok şaşırmışa benziyordu. Sanki hep böyle bir şey olmasını beklemişti de şimdi yanıldığı için üzüntü duymuş gibiydi. "Gerçekten," diye bu kez ben üsteledim. "Sana bunu söyleten neydi?" "Kadınlık içgüdüm ve genelde pek yanılmam. Hayret, sana olan hayranlığını biliyorum." "Biz arkadaşız Eva." "Benim küçük tatlı prensesim. Sen sadece arkadaş olduğunuzu düşünebilirsin ama o sana sırılsıklam aşık." Bakışlarımdan bir anlam çıkaramamış olmalıydı. "Sahi hiç anlamadın mı bunca zamandır?" diye sordu. Bir gün evvel Ezra'nın bana bir şeyler söylemek isteyip de Martini kadehlerini ve Nazir'in mektuplarını gördükten sonra aceleyle ve kırgın evi terk edişini düşündüm. Ama bu detayları Eva ile paylaşmak istemedim. "Bana bir şey söylemedi," diyebildim sadece. "Belki de sen fırsat vermedin." "Hiçbir şey söylemedim. Belki de konuşmuşlardı." Kahvemden bir yudum daha içerken gözlerimi ondan kaçırmayı tercih ettim. "Peki o zaman kim bu şanslı erkek, yüreğine girip acını yatıştırmayı beceren?" Onun söyleyeceğimi hiç anlamayacağını düşünmeme rağmen cevapladım. "Nesim?" "Kocan." "Evet." Bu kez tahminimin aksine Eva hiç şaşırmamıştı. Ellerini göğsünde kavuşturup başını yukarıya doğru kaldırdı. "Ah, sonsuz aşk." Sonra bakışlarını bana çevirdi. "Demek üçüncü evreye geçtin sen de tatlım." "Nedir o?" "Hayatımızdan çıkan sevgilinin ardından yaşadıklarımız." Merakla baktım yüzüne. "Önce tarifsiz bir şekilde canın yanar. Ölmek istersin. Onsuz yaşamak istemezsin. Ölümünde, yokluğunda kendine suç arar, yüreğine işkence edersin. Kimseyi istemezsin etrafında. Yalnız kaldığın kadar onunla yaşamaya devam ettiğini sanırsın. İzin vermezsin ki bir başkası aranıza girsin. Uykun uykuya benzemez, yaşamak yaşamaya benzemez. Sonuçta sıfır olmuşsundur ama maalesef hala hayattasındır ve bu her şeyden çok acı verir. Sonra mücadeleci bir tipsen, kendini en çok oyalayacak, zamanını, ruhunu, beynini en çok yoracak ve seni acınla baş başa bırakmayacak bir şeylere asılırsın. Hüzünlerini, hasretlerini, acılarını enerjiye dönüştürürsün. Yorgunluktan baygın düşene kadar çalışırsın ama bu arada beynin, yüreğin dinlenir. ve bir gün gelir ki sen farkında olmadan soluklanan yüreğin ruhunu da rahatlatmak ister. Yürüyüp devam etmen gerekirken hayallerine, hatıralarına takılıp kaldığını fark edersin. Seni geçmişte tutan acıların yanında kalmaktansa onları da yanına alıp yola devam etmek istersin. İşin garibi, yaşadıklarını kabullenip yürümeye devam ettiğinde acının hafifleyerek seninle geldiğini fark edersin. İşte o an, o sevgiliye olan aşkın hiç olmadığınca artar. Çünkü artık eskisi kadar acıtmıyordur. Hem de artık dokunamayacağın kadar uzaktadır, ulaşılmazlığın cazibesini taşır. Eva'nın sesi çok uzak zamanlardan gelir gibiydi. İkimizin gözlerinde de yaşlar pırıldıyordu. Bana beni anlatıyordu. Ama aslında anlattığı kendisiydi. Benimle ilk kez paylaşıyordu. Yerimden kalktım, yanına gittim. Ellerini tuttum. Eva, gözlerini kapayıp açtı. Derin bir nefes aldı ve göz bebeklerini pırıldatan yaşların ardından gülümseyerek ellerimi tuttu. Ve tatlım, işte o andan sonra yenilenirsin. Aşkını, sevgisini, hiç kimsenin aynen dolduramayacağını kabullendiğin sevgiliyi geçmişinin baş köşesine koyar ve ondan geriye kalan kırıntılarla besleyebileceğin sevgilere yer açmaya başlarsın. Acaba gerçekten o günkü iç huzurum, kısmi mutluluk hissim, yüreğimi yeni sevgilere hazırlamak için bilinçaltımın bana hazırladığı bir oyun muydu? Bilemiyordum. Ama Eva'nın benden çok önce yaşadığı dramın ruh halini paylaşmış olmak, beni belki de o andan sonra yapacağım seçimlerde kendimi zalimce yargılamaktan uzak tutacaktı. "Kendini sevgilere kapama," dedi yanağımı okşarken. "Çok gençsin ve hayatı sevgi, aşk olmadan taşıyamazsın. Ayrıca taşımamalısın da." Kahve fincanını aldı ve merdivenlere doğru yürüdü. Ardından seslendim. "Eva." Zarif vücudunu döndürüp baktı. "Çok teşekkür ederim," dedim. "Ben de," dedi ve elini sallayıp merdivenlerden inmeye başladı. Ardından bakarken ondan kalan kırıntılarla besleyebileceğin sevgilere yer açmaya başlarsın. Sözleri beynimde yankılanıyordu. Hüma hatıra defterinin sayfasını çevirmeden önce kalkıp çantasından babaannesinin bıraktığı fihristi açtı. Eva Florsheim isminden daha evvel söz edilmemişti. İsmi bulduğunda üzerinin kurşun kalemle çizilmiş ve vefat notu düşülmüş olduğunu gördü. Kayıtlı telefon numarasına bakılacak olursa bu işaretleme yıllar ve yıllar önce yapılmıştı. Hüma henüz bir dakika önce babaannesine hayat dersi veren genç güzel kadının mı, yoksa telefon defterindeki notun mu daha yakın zamana ait olduğundan emin olamadı. Belli ki Eva'dan geriye bir iz kalmamıştı. Belki de Art Passion başka bir sahiple yaşamaya devam ediyordu. Genç kadın kalkıp kendisine bir içki daha hazırladı ve defteri alıp kanepeye yerleşti. Ne garipti ki babaannesinin sözlerinden sonra şimdi de tanımadığı ve birkaç sayfa önceye kadar varlığından dahi haberdar olmadığı bir başka kadının, Eva'nın söyledikleri, kendi hayatını sorgulamasına neden olmaya başlıyordu. Belli ki her ikisi de dev bir aşk ve tarifsiz bir acı yaşamış bu iki kadının hayatı anlatışları farklı da olsa paralellik taşıyordu. Çünkü özünde daha kaybetmeden bile özleyerek yaşadıkları büyük aşklar yatıyordu. Kocası ve kendisiyle ilgili düşünmeden edemedi. Acaba ikisinden birinin dönmemecesine yok olması durumunda aralarındaki ilişki ne derece hüzün barındırırdı? Bu iki kadına imrendiğini hissetti. Evet, o da böylesine büyük bir aşk istiyordu. Karşılığında böylesine büyük bir hüzün taşıyacak olsa bile. Düşünceleri telefonun sesiyle kesildi. Bir an için cevap verip vermemekte tereddüt etti. Ama kim arıyor olabilir merakı galip geldi. Ahizeyi kaldırdığında duyduğu sese şaşırdı. Kocasıydı. Daha bir saat önce konuşmuşlardı oysa. "Nasıl gidiyor sevgilim?" diye sordu kocası. Hüma yüreğinde aniden kımıldayan hislerin, az önce olduğu satırların duygusallığından mı yoksa uzağında kalınca kocasına olan özlemden mi olduğunu düşündü. Cevabını bilemedi. Yine de cevabındaki tonlaması arandığından duyduğu memnuniyeti belli ediyordu. ''Harika canım'' dedi sevecen ve sıcak bir sesle. ''Henüz başka bir yolculuğa işaret bulmadın sanırım.'' Kocasının sesi endişesini espriyle kamufle etmek istediği çok belli bir ifade yansıtıyordu. Hüma onun neden çocuksu bir merakla bu kadar kısa zaman içinde tekrar konuşmayı arzu ettiğini anlayabiliyordu. Cevaplarken gülümsedi. ''Hayır canım, henüz değil.'' ''Bana anlatmak istediğin bir şey var mı?'' Hüma şimdiye dek okudukları herhangi bir sır içermemekle beraber okuduklarını kendinde saklı tutma ihtiyacı duydu. ''Henüz anlatılacak bir şey yok. Şimdilik muhtelif duygularla tanışıyorum.'' ''Nedense iş babaannenin duygularına gelince aklıma hiç masumane şeyler gelmiyor.'' Hüma kocasının yalnızlığını ve bir anı defterine terk edilmişliğini, eğlenceli bir dile dökme çabasında olduğunun farkındaydı. Birden kendisini onun yerine koydu, aynı anda yüreği burkuldu. Şefkatli bir sesle konuştu. ''Teşekkür ederim.'' ''Ne için?'' ''Bu yolculuğa çıkışımda gösterdiğin olgunluk için.'' Genç adam kısa, çaresiz bir gülüşle cevapladı. ''Başka seçeneğin var mıydı?'' Hüma bir an düşündü. Vereceği çok akıllıca cevaplarda vardı ama şu an telefon tellerinden akan sıcak sohbeti ağırlaştırmak istemedi. Sadece kısa tatlı bir kahkaha attı. ''Sanırım yoktu.'' dedi. ''Peki sevgilim, seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Bir şeyler paylaşmak istersen beni ararsın.'' ''Teşekkürler canım, hoşça kal. Öpüyorum sevgilim. Ben de.'' Hüma ahizeyi yerine koyarken telefon sohbetinde kocasıyla arasında hissettiği sıcaklığın, aralarındaki mesafenin getirdiği özlemden mi, gerçek aşktan mı, yoksa sürpriz ayrılığa rağmen birbirlerini kaybetmek istememelerinden mi kaynaklandığını düşünmeden edemedi. Tabii bir de kocası için derinden derine duyduğunu fark ettiği acıma hissi vardı. Babaannesinin hayatını çözmeye başladığından beri kendisiyle ilgili ne kadar sık ve ne kadar çok durumu sorguluyordu. Bütün bu sorgulama hayatını nasıl yönlendirecekti, onu henüz tahmin edemiyordu. İçkisinden bir yudum alıp babaannesinin satırlarına geri döndü. O akşam eve döndüğümde saat 8 olmuştu. Duşumu aldıktan sonra hazırlanırken durup aynadaki aksimi izledim. Gözlerimdeki ifadeden ruh halimi çözmeye çalıştım. Nazir'le yiyeceğim akşam yemeğinin tamamen dostane bir buluşma olacağını kendime telkin etmeye çalışırken, bir taraftan da geçmişte plazadaki gecenin yaşattığı farklı yakınlığı düşünmek ürküntü veriyordu. Gardırobumdan uzun kollu, dik yakalı, vücuduma oturan ve ayak bileklerimde biten siyah ipek jorjet elbisemi seçtim. Saçlarımı topuz yapıp kaşlarımın üzerine kadar inen siyah dantel vualle süsledim. Damla inci küpelerimi ve Nesim'in hediyesi bilezikleri takıp gece çantamı hazırlamıştım ki dahili telefon çaldı. Nazirhan gelmişti. Mantomu alıp kapıdan çıkmadan önce son kez aynada kendime baktım. Derin derin nefes aldım. Sanırım geceyle yüzleşmeye hazırdım. Asansörden çıktığımda Nazir tam karşımda durmuş beni bekliyordu. Paltosunun açık yakasından şık smoking gömleği ve papyonu görünüyordu. Elimi nazikçe dudaklarına doğru götürürken gözlerindeki hayranlığı okumamam mümkün değildi. ''Nefes kesicisin'' dedi her zamanki duygulu boğuk sesiyle. Alessandro iyi geceler dileyip kapıyı açarken gözlerinde gülümseyen pırıltılar sezdim. Chandra arabanın yanında kaldırımda hazır olda bekliyordu. Lapa lapa kar yağıyor olmasına ve dondurucu soğuğa rağmen sahibine duyduğu fedakarlık ve bağlılık ifadesinin dondurulmuş olduğu yüzünde bu havadan rahatsız olduğuna dair en ufak işaret yoktu. Arabaya yerleştiğimizde Nazirhan elini uzatıp elime dostça dokundu ve konuşmaya başlarken hemen geri çekti. White Nights'ta yer ayırttım. Harika bir Rus restoranıdır, seveceğini tahmin ediyorum. Umarım mahsuru yoktur. Sevmek mi? Bayılırım. Bilemezsin, Olga'nın Proçkisi, Kievskisi, Merengi nasıl gözümde tutuyordu. Olga, Olga Karamanov, ahçımız. Ve ona Olga'yı anlatmaya başladığımda, bu neşeli sarışın, mavi gözlü Rus'un yemeklerinden çok, kendisini ve uzaklardaki bir sevgiliye söylediğini tahmin ettiğim, dokunaklı Rus şarkılarını özlediğimi anladım. White Nights, anneannemin St. Petersburg yıllarından anlattığı Rus restoranlarının bütün karakteristiğini taşıyan bir mekandı. Balalayka orkestrasının müziği eşliğinde dekoru oluşturan kristaller, gümüşler, porselenler, şamdanlar, çiçekler, her şey mekanı bir masal sahnesine çevirmişti. Masaları doldurmuş şık müşterilerse sanki bir oyunun figüranlarıydı. Bizi yüzünde kocaman bir gülümsemeyle karşılayan kır saçlı şef, müşterisini karşılayan bir lokanta personelinden ziyade, kendi malikanesinde misafirlerini ağırlayan bir asili andırıyordu. İnsanların yaptığı işe asalet, zarafet katması ve onu yüceltmesi hoşuma gidiyordu. Ama bu konuda Sergei Vasiliev, o güne kadar gördüğüm en mükemmel örnekti. Masamız rubi rengi kadife perdelerle ayrılmış localardan birindeydi. Nazir müessesenin ev yapımı sarı vodkasını tavsiye ettiğinde, anneannemin ince tijli Rus kristali kadehlerden şeri içişini hatırladım. İkimiz de başlangıç olarak havyar blini istedik. Buz içinde gelen vodka şişesi ve kadehler, insana dışarıda son süratle kar yağdığını bilmesine rağmen serinleme ihtiyacı hissettiriyordu. Nazir kadehini şerefime kaldırdı, ona karşılık verdim. "Bu akşam davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim," dedi. Sadece gülümseyerek vodkamdan bir yudum aldım. Zaman ilerledikçe Nesim'den, Aurora'dan, trajedilerden uzak konularda ilerleyen sohbetimiz koyulaştı. Ancak suni bir engelle bunu başardığımızın farkındaydım. Tahmin etmediğim kadar huzurlu geçen gecenin tadını kaçırmamak için her ikimiz de kendi hüzünlü hikayelerimiz hakkında konuşmamayı tercih etmiştik belli ki. Özellikle onun, kendimi rahat ve her türlü üzüntüden uzak hissetmemi sağlamak için özel bir gayret sarf ettiğinin farkındaydım. Ne incilerden ne bana yazdığı mektuplardan konu açtı. Daha önceki karşılaşmalarımızdan ne kadar ısrarcı ve sahiplenici olduğunu bildiğimden bu farklı tavrına hem şaşırmış hem de minnettar kalmıştım. Locanın yarım ay şeklindeki sedirinde, aramızda makul bir mesafe bırakarak oturduğu yerde uzun uzun bana Hindistan'ı, yetiştirilişini, Londra'daki tahsilini anlattı. Benim çocukluğumu, dünyaya yayılmış aile fertlerimin hikayelerini masal dinler gibi dinledi. Mum ışığında müzik, içki, harika yemekler ve sohbetle vaktin nasıl geçtiğini anlamamıştım. Saati fark ettiğim zaman ertesi sabah erkenden gireceğim dersi hatırladım. Aman tanrım dedim, artık kalkmam lazım. Cinderella saati mi diye gülümsedi. Nasıl geçti fark etmedim. Bunu bir iltifat olarak alıyorum. Çok güzel bir akşamdı, teşekkür ederim. Hesabı ödedikten sonra yanıma gelip bana elini uzattı ve sedirden kalkmama yardımcı oldu. Vestiyere kadar dirseğimden hafif bir dokunuşla eşlik ederken teması son derece ölçülü ve temkinliydi. Arabaya bindiğimizde bir müddet sessizlik hakim oldu. Sanki White Nights'ın sihirli atmosferinden çıkınca yeniden sözümüz tükenmişti. Chandra sileceklerin silmeye yetişemediği karın içinde ağır ağır ilerlerken yol bir an için bitmeyecek gibi geldi. Oysa kaç saati fark etmeden geçirmiştim. Ama gecenin sonuna doğru gelince yine o köşeye sıkışmış ruh haline girmiştim. Elini elimde hissettiğim zaman pencereden dışarıya bakıyordum. Yavaşça parmaklarını parmaklarımın arasından geçirdi. Karı seyretmeye devam ettim ama elimi çekemedim, çekmek istemedim. Avucunu tenime bastırdığı zaman bileğimden bedenime doğru o aynı sıcaklık yayıldı. Gözlerimi kapadım ve parmak uçlarımla hafifçe dokunuşuna cevap verdim. Ellerimiz kenetli vaziyette ve hiç konuşmadan apartmanın önüne geldik. Chandra koşup kapımı açtığında, Nazir elimi nazikçe bırakıp kendi tarafından dışarıya çıktı ve bana kapıya kadar eşlik etti. Zile bastığımda, Alessandro ile nöbetleşe görev yapan Luca koşup kapıyı açtı. Nazir Han'a elimi uzattım. Çok güzel bir gece geçirdim, teşekkür ederim. Elimi tutup dudaklarına götürdü. Kısa bir nezaket öpüşüydü ama aynı dudakların geçmiş bir zamanda çıplak vücudumda bıraktığı etkiyi hatırlamamam mümkün değildi. Teşekkür etmesi gereken biri varsa o da benim dedi yanağımı okşayarak. O kadar uzun zamandır bekliyordum ki böyle bir geceyi tekrarlamamızı isterim. Söylediğine gülümseyerek sessiz bir onay verdim ve iyi geceler dileyip içeri girdim. O gece daireme girdiğimde, antrede Lalik Lady'nin arkasında asılı aynadaki aksimin dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme fark ettim. Loş salonda, kütüphane odasında, koridorlarda dolaştım. Nesim'in hayalini hiçbir köşede göremedim. Beni gerçekten terk etmiş olmalıydı. Yüreğimde bir burukluk ama aynı zamanda bir huzur hissettim. Gece oldukça geç ve içkili yatmama rağmen ertesi sabah beni şaşırtan bir enerjiyle erkenden uyandım. Evet, Eva'nın dediği gibi büyük aşkımdan geriye kalan kırıntılarla besleyebileceğim sevgilere yer açmak üzereydim. Hayatıma getirecekleri diğer hüzünlerden haberim bile olmadan.